Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 47. ayrım. Duncan elini cebine sokup bozuk paralarıyla oynadı. O sırada inşaat mühendisleri, mimar ve Jake bir araya toplanmış depoyu tartışıyorlardı. Biraz hızlansan iyi olur Finn. Toplantıyı ve bu denetleme işini sen düzenledin. Evet evet ama bu daha önceydi. Annemin sen gecikiyorsun diye kendi kendine kuyumcuya dalmayı akıl edeceğini düşünüyorsan, muhatabının kim olduğunu unutmuş olmalısın. Elini cebinden çıkarıp saatine baktı. Şunu 12.30 yapalım deseydim keşke. Şu an yoldadır. Zaten daha Lou'yla buluşacak. Duncan'ın boş boş baktığını görünce güldü. Telefonu kapatır kapatmaz megafonla herkese haber uçurduğunu düşünemediysen, aklın başında değil demektir oğlum. Üstelik, nişan yüzüğü almak üzere olan bir adamın sağlıklı düşünmesi de beklenemez zaten. Senin de başından geçti. Evet, benim de işlerim gayet yolunda gitmişti. Sırtına dostça vurdu. Bu işler böyle Duncan. Geç kalsan da annemle Lou kendilerini çok güzel eğlendirmesini bilirler. Merak etme, Lou'nun öğle tatili tam bir saatmiş ama gerekirse 2 saate çıkarabilirmiş. Tanrı yardımcın olsun, ne diyeyim? Phoebe bilgi işlem laboratuvarının önünde tur atıyordu. Bir adım önde gidiyor diye düşündü. O herif hala bir adım önlerindeydi. Angela ile bağlantılı ve onu da ilgilendiren bir yer olmalı. Benimle olan bağlantısından daha özel bir durum. Ailesi güvendeydi. Evin içinde, koruma altında ve emin ellerde. 20 dakika önce arayıp kontrol etmemiş miydi zaten? Carly ile, annesiyle hatta görevli memurlarla bile görüşmemiş miydi? Kadının öldürüldüğü banka şubesi 24 saat izleniyor. Girdiği anda enseleyeceğiz. Phoebe, Liz'e bakıp başını salladı. Ama bunu biliyor olmalı. Her şeye rağmen, eğer hedefi buysa, hiçbir şey onu durduramaz. Arayı çok aştığını düşünüp, biz oraya varmadan hedefi vuracağını tahmin ediyordur. Ama çok göz önünde bir hedef ve bu da benim kafama takılıyor. Bence başka bir yere gidiyor. Eskiden buluştukları bir restoran, bir motel, ya da otel, hatta park bile olabilir. Bir açıklaması olmalı Liz. Bir yukarı bir aşağı yürürken parçaları birleştirmeye çalışıyordu. Bonaventure'de bir adamı havaya uçurdu. İşte sana açıklama. Merkezin birkaç blok ötesinde bir polis şefine de aynısını yapmaya çalıştı. Bir diğeri de bu. Çok büyük bir sansasyoneldi, farkındayım. Ama en büyüğü ve en gösterişlisi bu olacak. Phoebe gibi laboratuvara bakan camın önünde duran Liz, bunun da farkındayım dedi. Belediye binası, adliye, merkez ne durumda? Hepsi alarma geçti. Ama senin düşündüğün gibi şahsi bir mesele ise buralara gitmesi duruma pek uymuyor. Haklısın, haklısın. Brent'ine ulaşamıyor, hem zaten onunla bir işi yok. Angela onu terk etmek üzereydi. Brent'in fuzuli bir ayrıntı o kadar. Her ihtimale karşı eviyle ofisine adam yolladık. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Dosyaları silmiş olsa bile, sistemin hala bir yerlerinde duruyor olması lazım. Kahretsin, öğlen olmasına sadece 20 dakika kaldı. 12'ye 10 kala, Bee ve Lou güzel bir kutlama yemeği yemiş, ardından alışverişlerini bitirmiş, Mark D'ye girmek üzereydiler. Bee'nin ayağında çarşıya çıkarken giydiği ayakkabılar, üzerinde de uçuşan mor bir elbise vardı. Özel günler için sakladığı rujunu ve en sevdiği Fransız parfümünü sürmüştü. Bu alışverişi tek başıma da yapabilirdim. Lou, homurdanarak baktı ona. Bu zevki sana bırakacağımı düşünmüyordun herhalde. Aynısını oğullarına da yapmıştın fakat ben bir nişan yüzüğü alışverişine ilk defa katkıda bulunacağım. Ne harika bir yer değil mi? Etrafı incelerken dirseğiyle Bee'yi dürttü. Şu taşlara bak. Ayrıca çok sessiz ve saygın bir ortam. O zaman fiyatları da çok yüksektir bunların. Kesin. Şu siyahlı gümüşlü kutudan anlaşılmıyor mu? Baksana. Geçen Noel'de Finn'in bana buradan aldığı bileziği görünce küçük bir kız gibi ciyaklamıştım. Homurdanma sırası Bee'deydi. Bundan bana yeni bir torun vereceğiniz sonucunu çıkaramadım ama. Düşünüyoruz. Daha hızlı düşünün. Yaşım geriye gitmiyor. Başını kaldırıp üçlü kristal avizeye baktı. Ama haklısın. Burası kesinlikle çok hoş. Hadi, Duncan gelmeden şunlara biraz bakalım. Arnie Mix canından bezmişti artık. Ona göre, orada durup turistleri ve zengin savanalıları karşılayan süslü bir kapıcıdan başka bir şey değildi. Turistler etrafa aval aval bakan başbelalarıydı. Zenginler de, daha çok fahişeler, burunları havada dolaşıp duruyorlardı. Sanki başka bir gezegende yaşıyorlardı da çömelerek işemiyorlardı. İhtiyar bunun çaresine baksa iyi olurdu. Onu düşündüğünde öfkeden boğazı düğümlenir gibi oldu. Bir torpil yaptırır, birilerine rüşvet falan verir, nüfuzunu kullanıp onu bu sinir bozucu alışveriş manyaklarından kurtarırdı. Bu aşağılayıcı göreve başladığından beri burası sadece iki kez hareketlenmişti. Şimdi piçin teki gelip burayı soymaya kalksa en büyük hayali gerçekleşecekti. Onu bir güzel yere sererdi ve günün kahramanı ilan edilirdi. Televizyona da çıkardı. Ait olduğu yere dönmeliydi. İki siyah derili kadının içeri girdiğini görünce dudağını büktü. Şu kalın topuklu ayakkabılar giymiş ihtiyar bayanın parası, buradan bir kol düğmesi bile almaya yetmezdi. Genç olanı da müthişti hani. Hayley Berry tipilerinden hoşlanıyorsanız tabii. Çok kurnaz birine benziyordu. Onun çantasından yüksek limitli bir kredi kartı çıkabilirdi. Etrafa alık alık bakmalarından, niyetlerinin sadece dolaşıp çıkmak olduğuna karar verdi. Buraya gelenlerin yarısından çoğu hiçbir şey almadan bakıp çıkarlardı. Dönüp çevreyi taramaya devam etti. İçeride sergilenen mücevherlere ağzı sulanarak bakan 10-12 kişi vardı. 3 tezgahtar da aldıkları prim karşılığında onlara ihtiyaçları olmayan şeyleri satmak için yaltaklanıyorlardı. Bir yandan tezgahları kolluyorlar, bir yandan da kilitli bölmeleri açıp bir şeyler çıkarıyorlardı. Mağaza, güvenlik kameraları ve alarmlarla donatılmıştı. Arkada cüzdanı dolgun müşterilerini bekleyen açgözlü patronun odasına bile kamera ve alarm yerleştirilmişti. Konuşurlarken duymuştu. Paralı müşteriler arka tarafa alınır, böylece ikinci sınıf vatandaşlar da onların mücevherlerle oynayışını seyredemezlerdi. Eğer hava atmak için görünmek isterlerse ve birileri kafasını içeri uzatırsa, hemen köşedeki özel masaya davet edilirdi. Ona işkence çektiren sarışın Patsy bir keresinde arka odada Julia Roberts'ı ağırladıklarını söylemişti. Tom Hanks de o özel masada oturmuştu. Belki kendisi de Patsy ile o masada bir macera yaşayabilirdi. Evliliği berbat gidiyordu. Maylin'le arası, o McNamara kaltağı yüzünden düzelmeyecek gibi görünüyordu. Avlanma saati gelmişti. Sürüden yeni olgunlaşmış taze bir piliç seçebilirdi. Bu arada Patsy'ye bakınca, kırıtarak yürüyeceğim diye kendini parçalamasından, onun da oynaşmaya hazır olduğunu anlıyordu. Belki bir gece iş çıkışı, küçük bir tur atabilirlerdi. Bakalım yatakta ne hünerleri vardı. Kapının çıngırağını duyunca o tarafa doğru baktı. Kahverengi üniformayı görüp, içinden bir küfür salladı. Lanet bir paket daha gelmişti. Kapıya doğru ilerledi. Lou, B'ye göz kırparak telefonunu açtı. Selam çapkın çocuk. Merhaba muhteşem kadın. Bir anneyle mi berabersin? Şu anda ağzımız açık pırlanta yüzüklere bakıyoruz. Sen neredesin? Size yetişmeye çalışıyorum da bana sülük gibi yapışan bir adamla bu işi nasıl halledeceğim bilmiyorum. Ben de geleceğim diye tutturdu. O sülük erimiş çikolata gözlü ve 1.80 boylarında olabilir mi? Aşağı yukarı o boylarda. Şehre yaklaşmak üzereyiz. Bir 15 dakika daha yolumuz var sanırım. Acele etme. O çikolata gözlü adama da söyle. Benim gözlerimde bir çift yakut küpeye takılmış durumda. 15-20 dakika sonra ise daha çok afallayacağı başka bir şey daha bulacağıma bahse girerim. O halde hiç acele etmiyorum. Bugün bir tek ben mi para harcayacağım? Phoebe fotoğrafları gördüğünde öğlen olmak üzereydi. Bilgi işlem teknisyeninin arkasından eğilmiş, ekrana bakıyordu. Bunların bir kısmı duvarda asılıymış. İzleri duruyordu ama bunlar yoktu. Bu motel mesela. Oglethorpe, alışveriş merkezinin yukarısında. Bakın, burada da binanın dışını, lobiyi ve bu odayı çekmiş. Burayı kaçamak yapan adamlara garsonyer olarak verirlerdi. Bu restoranda, burayı biliyorum, küçük bir İtalyan lokantası. Alışveriş merkezinin yakınlarında. Buralar nispeten gözden uzak bölgeler. Yani kocasının çevresinden birilerine rastlama ihtimali zayıf olan yerler. Ama bence Vulcan'ın hedef alacağı türden mekanlar değil. Bunlar Bonaventure gibi, nasıl desem, önemli değil. Şey gibi, durun bir dakika. Dosyayı taramaya devam eden teknisyenin koluna yapıştı. Bir dakika, burası Mark Dean'in mağazası. İçerisi ve dışarısı arka ve ön cephe, Mark'tinin içerisinde fotoğraf çekmeye izin vermiyorlar diye biliyorum. Hayır, güvenlik var, her şey sigortalı. Yok, izin vermezler. Arka kapının ve ön kapının da hem içeriden hem dışarıdan resmini çekmiş. Bir anda midesi kasılır gibi oldu. Oraya birkaç devriye gönderin. Hemen. Liz, araştır bakalım. Kişisel eşyalarının listesinde mücevher olarak neleri varmış? Bir de Angela'nın ölümünden 3 ay geriye doğru kredi kartı hareketlerine bakılsın. İyi iş çıkardın, dedi bilgisayarın başındaki görevliye. Hemen oraya gidiyoruz. Koşarak binadan çıkarken sadece 6 dakika diye düşündü. 6 dakika sonra tam öğle vaktiydi. Belki de yetişirlerdi. Hey ahbap, size teslimatlarınızı sabah müşteriler gelmeden yapmanızı söylemiyorlar mı? Bana verilen emirlere uyarım. 3 büyük kutuyu taşıyan tekerlekli çekiciyi içeriye doğru itti. Sonra dik dik Arnie'ye baktı. Ve tıpkı senin de şimdi yapacağın gibi, tabii karnına bir kurşun yemek istemiyorsan, kilitle şu kapıyı, pislik herif, dedi. Ve onun silahını kaptı. Elimde göbeğine dayanmış bir Smith & Wesson var. Dediklerimi yapmazsan, tetiği çektiğim an kurşun midende koca bir delik açıp sırtından çıkar. Sen ne halt etmeye? Seni tanıyorum. Evet, bir zamanlar ben de polistim. Bir de böyle yapalım istersen. Silahı kaldırıp birden suratına indirince Arnie kendini yerde buldu. Birisi çığlık attığında elinde iki silahla arkasını dönmüştü bile. Her şey planladığı gibi yürüyordu. Şimdi de akıllı patron alarmı çalıştırmış, otomatik kilitler devreye girmişti. Herkes yere yatsın, hemen, hemen, dedim. Dönüp tavana ateş açınca kristal avize o anda paramparça oldu. İnsanlar bir yandan haykırıyor, bir yandan da yattıkları yerde birbirlerine sokulup siper almaya çalışıyorlardı. Sen hariç sarışın bebek. Silahını Patsy'ye doğrulttu. Buraya. Lütfen, lütfen. Ya buraya gelirsin ya da ölürsün. 5 saniyen var. Gözleri yaş içinde sendeleyerek yanına geldi. Bir eliyle boynunu kavrayıp namluyu şakağına dayadı. Yaşamak mı istiyorsun? Evet tanrım, tanrım yardım et. Arka tarafta biri var mı? Yalan söylersen hemen anlarım ve o anda gebertirim seni. Ben, Bay D, hıçkırarak konuştu. Arka tarafta Bay D var. Orada monitör var değil mi? Şu anda bizi görebiliyor o zaman. Onu çağırsan iyi olur bebeğim. Çünkü 10 saniyede burada olmazsa ilk elemanını kaybedecek. Gerek yok. Mark elleri başının üstünde odadan çıktı. 60 yaşlarında, ufak tefek, sakallı, kır saçlı bir adamdı. Onun canını yakman gerekmiyor. Hiç kimseye zarar vermeden halledebiliriz. Bu öncelikle sana bağlı. Şimdi şu adamın ellerini arkadan kelepçeleyeceksin. Ama yaralı. Dediğimi yapmazsan işini bitiririm. Şimdi herkes teker teker ceplerini boşaltsın. Önce sen, havai gömlekli, haki şortlu adamın omzuna vurdu. Her şeyi çıkarıp ceplerinizi ters çevirin. Telefonuna, silahına, hatta cebindeki sakıza bile elini değdirmeye kalkan olursa vururum. Senin adın neydi tatlım? Patsy. Adım Patsy. Çok cicisin. Cici Patsy'nin kulağını uçururum. Cepler, çabuk! Diye bağırdı. Arnie'nin yanına diz çöken Mark, tıbbi yardım alması lazım, dedi. Tüm kasaları açacağım. Ne istersen alabilirsin. Polisler gelmek üzeredir. Alarm çalıştı. Aferin, işe yaramış. Alarm sesine karışan polis sirenlerini duymuştu. Tahmininden de çabuk gelmişlerdi ama önemli değildi. Alarmı kapatacaksın Mark ama kapılar kilitli kalacak. Anladın mı? Bir numara yapmaya kalkarsan Patsy'nin beyni şu pırıl pırıl taşların üzerine dağılır. Sen ilk seçtiği adamı ayağıyla itti. Kalk, şu arabayı kuzeydoğu yönünde köşeye kadar götür. Ben kuzeydoğu ne taraf bilmiyorum. Walken gözlerini devirerek sağ arka geri zekalı. Çabuk ol. Sen şu 5 para etmez herifi de arabanın yanına çekin. Patsy'yi siper alarak geriledi. Sonra onu dizlerinin üstüne itti. Birkaç poşet getir Patsy. Buraya bıraktıkları döküntüleri toplayıp poşete koy. Poşetleri de tezgahın üzerine bırak. Diğerleri yüzü koyun yatsın. Sen değil Mark, pardon. Kuzeydoğu köşesine. Patsy, gözüm sende. İyi bir kız ol. İşini yap. Mark, telefonu al. Masanın üstündeki telefonu işaret etti. 911'i ara. Sana söylediklerimi tekrarlayacaksın. Ne bir eksik, ne bir fazla. Anlaşıldı mı? Evet, güzel. Arnie'nin tabancasını beline takıp getirdiği kutulardan en üsttekini açtı. Kutunun içindekini görüyor musun Mark? Kutunun içine eğilen Mark'ın yüzü daha da solgunlaştı. Evet, geldiği yerde bunlardan daha bir sürü var. Ara şunları. 30. Alarm sustuğunda Phoebe, Mark Dean'in mağazasından sadece birkaç dakika uzaklıktaydı. Uzaktan giriş kapısını izlerken, çağrıyı alan ekip de adamlarıyla teçhizatları belli noktalara yerleştirmeye devam ediyordu. "Ben Mark D. Acil bir durum var. Mağazamda silahlı bir adam beni ve 16 kişiyi rehin aldı. Silah ve patlayıcıları var. Ben telefonu kapattıktan sonra 5 dakika içinde temen Phoebe McNamara onu aramazsa rehinelerden birini öldürecek. 5 dakikalık süre bitince ondan sonraki her dakika bir kişi ölecek. Temen McNamara dışında herhangi biri bu telefonu kullanmaya kalkarsa bir rehine daha vurulacak. Binaya girmeye çalışan olursa patlayıcılar devreye girecek. Şu andan itibaren Temen McNamara'nın 5 dakikalık süresi başladı." Phoebe telefonunu çıkardı. "Mağazanın numarasını verin bana." Bağlantı kurulmak üzere. Harrison diğer telefondaydı. "Adamın benim burada olduğumu ve telefonun dinlendiğini öğrenmesini istemiyorum. Bunu ne kadar geç öğrenirse o kadar zaman kazanırız." Numarayı yazdıkları kağıdı alıp yutkundu ve tuşlara bastı. "Phoebe desek daha iyi olur." İlk çalışta açması dikkatini çekti ve not almaya başladı. Sabırsız, tedirgin, konuşmaya hevesli. "Ben Phoebe Jerry. Benimle konuşmak istiyor musun? Sadece sen. Başkası aramaya kalkarsa buradakilerden birini öldürürüm. İlk şartım bu. Benden başka kimse aramayacak. Anladım. İçeridekiler ne durumda?" "Korkudan dilini yuttu hepsi. Birileri zırlıyor. Herifin teki kendine gelebilirse çok kötü başı ağrıyacak. Uyanabilirse tabii. Aa, sen onu tanıyorsun sanırım Phoebe. Arne Mix. Bir ara onunla da böyle oynamıştın. Haksız mıyım?" Hızlı hızlı notanın eli birden titredi. "Arnold Mix'in rehinelerden biri olduğunu mu söylüyorsun? Arne yaralandı mı?" "Aynen öyle söylüyorum. Bir de aksesuar takmış. Hani şu Roy için hazırladıklarımdan. Roy'u hatırlıyorsun değil mi?" Bu kez sevdiklerinden biri değildi ama tiksindiği biriydi. Fakat bahisleri yükseltmek için çok akıllıca bir yöntemdi. "Arne Mix'in bedenine patlayıcı mı bağladın?" "Evet, tepeleme doldurdum hem de. Binada bir hareket sezersem, onu da, ötekileri de cehenneme yollarım. Arne'yi umursadığını sanmıyorum, doğru mu? Seni iyi becermişti değil mi? Bunu ancak korkaklar yapar. Ona para verip üstüne salsam nasıl olur? Bana iyilik yapacakmış gibi durmuyorsun Jerry. Şimdi ikimiz hakkında konuşabilir miyiz? Ne istediğini söyler misin?" "Başlıyoruz. Sen biraz hızlansan iyi edersin Phoebe. Benim burada biraz işim var. 10 dakika sonra ara beni." "Merkezle bağlantı kuruldu mu?" diye bağırdı Phoebe. "Komutanım, Mike Wins'i istiyorum. Hemen buraya gelsin." "Tamam." Adamlarına emir verdi. "Kısmi görüntü alabiliyoruz. Yerde yatan 10 rehine sayabildik. Diğer 7'si henüz doğrulanmadı. Dahili güvenlik sistemi devrede. Binaya giriş çıkış mümkün değil. Arka kapıya da tuzak kablolarına bağlı bir cihaz yerleştirmiş. Sakın cihazı etkisiz hale getirmeye çalışmayın. Anlarsa rehinelerden birini öldürmek için bahanesi olur. Mix'in üstündekileri de devreye sokabilir. Onun tek istediği benim üzerime oynayıp intikam almak. Bir noktaya kadar bunu yapmasına fırsat vermek zorundayız." "Komutanım, Vulcan dışarı canlı olarak çıkmayı planlamıyor. Bu onun için bir intihar misyonu. Kendini kurban edeceği bir görev. Benden intikam alma yolu. Benim canımı yakan adamla beraber 17 rehinenin hayatını kaybetmesi. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bu işi çözmek için zamana ihtiyacım var." Merkezle bağlantı kuruldu. Kontrol noktası şu yukarıdaki bayan Butuy diye Skies yukarıyı işaret etti. "Tamam. Onunla ilgili bildiğimiz ya da bildiğimizi düşündüğümüz her ayrıntıya ihtiyacım olacak. Mike Wins'i de çok acil olarak bulmaya çalışın. Skies, sen de benimle kal. Ben konuşacağım. Benden başka hiç kimse onunla görüşmeyecek," dedi ve hızla Butuy'a doğru koşmaya başladılar. "Beni sürekli bilgilendirmeni istiyorum. Konuyu dağıtırsam beni uyar. Bu oyunu o da oynayacağı için onu acele ettirmezsek o da ağırdan alacaktır. Bana yorumlamada, dinlemede, her şeyde destek vereceksin. Çünkü bu işin nasıl yürüdüğünü o da zehir gibi biliyor ve de hata yapmamı bekliyor. Ağzından sular akarak bekliyor hem de." "Kaybedecek hiçbir şeyi yok değmenim." "Yok, çünkü zaten her şeyini kaybetti. Benim ter dökmemi sonunda da kendisi dahil tüm binayı havaya uçurmamı bekliyor. Bu bir arabulucu pazarlığı olmayacak. Ama öyle olduğunu düşündüğü sürece bizim de rehineleri kurtarmamız kolaylaşacak. 47. ayrımın sonu. Sayfa 510. Devamı 48. ayrımda.